Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Bu hafta yine sizinle birlikteyiz şimdiki zamanda. Ben Aysu Kölemen, program arkadaşım, program ortağım arkadaşım Ayşe Çağdar. Ben salı akşamları çok kötü bir zaman Ayşe. Tekrar ediyorum. Ne olur değiştirelim.
Yani bunu rejiye de program koordinatörümüze de söyleyelim. Bize başka bir gün bulsunlar o zaman.
Bugün 12 saat falan çalıştım da yani. Çok yoğun bir gün. Cümleleri zor kuruyorum. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Madem öyle, bugün ben sorayım, sen cevapla. Bugün şeyden başlayacağız. Senin bu hafta üzerine yazdığın bir konudan başlayacağız. Kamudan devam edeceğiz. Kamuyu inşa eden hissiyattan bahsettin sen. Önce kamu nedir diye bir başladık. Sonra sen kamuyu inşa eden hissiyat vardır dedin. Yani ortak duygularımız, ortak hislerimiz, paylaştığımız şeyler. Bunlardan birincisi utançtır dedin. Utançla medeniyeti neredeyse eş zamanlı başlattın. Yani medeniyeti inşa eden şey. Onunla birlikte var olan şey utançtır. Ve utandırma suretiyle kamu yeniden temizlenebilir dedin kısaca. Doğru şeyler konusunda utandırarak, yanlış şeyler konusunda değil. Ve yanlış şeyler konusunda utanmanın da ne kadar anlamsız olduğunu belki gözler önüne sererek. Doğru özetledim mi? Çok kısa bir cümle oldu ama. Bu hafta da endişeden bahsedeceksin. Endişenin kuruculuğundan. Ve yine endişenin kuruculuğunu yazından yola çıkarak bir cümleyle söyleyeyim, anlatmaya çalışayım. Bir yapı bozuculuk yapmışsın. Bu endişeyi bozalım, yerine başka bir endişe koyalım demişsin. O zaman oradan başlayalım. Önce neyi bozacağız biz? Endişenin kamuyu, bugünkü, Türkiye'de bugünkü kamuyu inşa edici görev üstlenmiş, bir rol verilmiş olan endişenin bize zararı ne? Ben oradan başlayayım.
Endişenin bize zararı ne? Sanki... şeymiş gibi birbirimizden korkmamız gerekirmiş gibi bir hal yaratıyor çünkü. Yani endişemizin kaynağı, birimizin endişesinin kaynağı diğeriymiş. Diğerinin var olmasıymış. Yani diğerinin arzularıymış gibi bir durum var şu anda. Oysa buna pek de gerek yok. Çünkü hepimizi yeterince endişelendirecek ortak işlerimiz var. Yani hani bir kere yazıda da belirtmiştim, bir kere şeyin başındaki ekip, Türkiye'yi idare etmekte olan ekip hem söz dinlemiyor, kimseyi dinlemiyor. Yani kendisinden yana olanları da dinlemiyor. Son günlerde dikkat edersen esnafla da kavga etmeye başladılar. Çünkü enflasyonu kendi idari hatalarından değil de sanki işte külliyen hepsi beraber bir anda sözleşip fahiş fiyatları uygulamaya başlayan esnafın aracıların, ticaret erbabının neredeyse hatta çiftçilerin suçuymuş gibi göstermek üzere bir miktar Türkiye'nin sorunlarından kendilerini tenzih etmek için geriye kalan herkesi zaten bir zamandır suçluyorlardı. Şimdi sıra esnafa da geldi. Bu biraz kritik bir durum şey için, AKP için. Çünkü AKP bir esnaf partisi, bir taşra esnaf partisi. Evet. Taşra esnaf partisi ile İslamcılığın bir tür nikahından doğan bir parti. Ben hikayeyi başa sarmak istiyorum. AKP'nin nasıl kazandığı ve böyle bir ivmeyi nasıl yakaladığıyla ilgili. O yıllarda hatırlarsan bu defa endişeli modernlerden, endişeli sekülerlerden bahsediyorduk o zamanlarda. Neden korkuyorlardı onlar? İşte hayat tarzımıza şey yapılacak, müdahale edilecek. Türkiye'nin rejimi değişecek, işte laiklik elden gidecek vesaire gibi korkuları vardı. Ve bu korkular aslında önemli derecede değişti de, gerçekleşti de. Yani bu endişeler gerçekleşmedi değil. Fakat AKP en başında en başındaki o gömlek değiştirdim falan söylemini hatırlayalım. Ya biz eskiden işte hata yapıyorduk, AB karşıtıydık, bilmem neydik, şuyduk, buyduk, değiştik, başka türlü olduk diyerek güçlenmişti. Böyle bir meşruiyet kazanmıştı ve o meşruiyetin, o meşruiyet kazanma momentumunun rüzgarıyla iktidar olmuştu. Tek başına çok uzun süre Türkiye koalisyonlarla yönetildikten sonra AKP tek başına iktidar olmuştu.
Ayşe, orada hemen bir cümleye şey diyeyim. Onun hatırası çok canlı olmalı ki aynı retorikle, aynı şekilde sanki 2002'deymişiz gibi hala seçim almaya çalışan muhafazakarlar var. Yani biraz enteresan oluyor ama.
Başka bir şey söyleyeceğim. Aslında pek de öyle olmadığını söyleyeceğim. Çünkü aslında onun tam tersini söylüyor muhafazakarlar. Şimdi o zaman AKP'nin bu gömlek değiştirdim, özellikle Erdoğan'ın gömlek değiştirdim demesinin sebebi, ne bileyim ben, gidip Beyoğlu'nun arka sokaklarında LGBT ile hayat kadınlarıyla, seks işçileriyle birlikte pozlar vermesinin sebebi, benden emin olun, benden size zarar gelmez. Yani benden endişelenmenize gerek yoktu. Ne zaman artık şeye başladı, o endişe siyasetini yeniden gündeme getirmeye başladı, o da 2013'tür esasında. 2013'te bir kere 2007'de ciddi bir endişe yaşadılar. O da ne, işte iktidarı kaybedecek mi? Şimdi ben bütün AKP tarihini sana şeyden okuyabilirim. Endişenin yer ve şekil değiştirmesinden doğru okuyabilirim. 2004'te mesela hep söylerim, bu kamu reformu yasa tasarısı şeydi. Başımıza bir iş gelir, merkezi iktidarı kaybederiz. Gider o zaman güçlendirdiğimiz belediyelerden devam ederiz endişesi üzerinden çıkmış bir demokratikti. Gerçekten demokratik, hep söylerim, rüya gibi bir reform tasarısıydı. Geçiremediler ama o mesela demokrasiye, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ön ayak olabilecek bir endişeydi. 2007'de iktidarı kaybetmekten korkmaya başladılar. Çünkü Cumhurbaşkanlığını da alacaktı AKP artık, hatırlarsan o dönemde. Ve işte o dönemin establishment'ı diyelim, o dönemin müesses nizamı çok sert girişti. Yani Cumhuriyet mitingleriyle girişti, e-muhtırayla girişti vesaire falan. O endişeden de güçlenerek çıktılar. Yani iktidarı kaybedeceğiz endişesinden de yine güçlenerek çıktılar. 2010'da bir anayasa referandumu yapıldı. Orada da biraz, orada öbür tarafın endişeleri daha çok konuştu. Yani hayır cenahının endişeleri konuştu ki bugün o endişeleri çok fazla konuşuyoruz. Çünkü insanlar diyorlar ki gördünüz mü, bak işte o anayasa orada değişince, yargı birdenbire iktidarın şeyine geçince, tek eline geçince, vesayetine geçince başımıza neler geldi. Bunlar haklı haksız bir tarafa bırakıyorum. Ben endişenin nasıl yön verdiğine ilişkin bir kronoloji çıkarmaya çalışıyorum. Fakat 2013'te çok ciddi bir endişeyle karşı karşıya kaldı şey. En büyük endişe oydu. Çünkü bu defa vesayet kurumlarından, yargıdan, ordudan falan bahsetmiyorduk. Bayağı sıradan halk, üstelik de toplumun başka kesimleri, işte işçiler de var, şeyler de var, beyaz yakalılar da orada, çevreciler de var, futbol kulüpleri de orada, öğrenciler de var, ama o öğrenciler arasında gayet Müslüman ailelerden, dindar Müslüman ailelerden yetişip gelenler de var. O dönem hatırlarsan TGB de oradaydı. Yani bugün iktidarla beraber hareket eden Aydınlıkçı Tayyip'in gençleri de oradaydı. Ben bizzat gözlerimle gördüm MHP'lilerin polis minibüsü üzerinde bozkurt işareti yaparak poz verdiklerini. Çünkü MHP de oradaydı. Şimdi bu müthiş bir endişe kaynağıydı. Yani bir tane değil, hepsi birden gelmişler. Anlatır mı? Ve hepsi birden seni istemiyoruz diyorlar. Ve üstelik böyle hani küçük bir şeymiş gibi görünen, ya 3-5 ağaç kesecektik, ne olacaktı ki, burada bir tane şey yapacaktık hikayesi. Bir AVM yapacaktık, her yere yaptığımız şeyi oraya da yapacaktık. Şimdi nereden çıktı? Bu şaşkınlığı da vardı. Orada çok temel bir şey yaptı Tayyip Erdoğan ve dedi ki ben %50'mi evde zor tutuyorum. Şimdi bizim esasında endişeli muhafazakarlardan, endişeli AKP'lilerden, endişeli dindarlardan ilk bahsettiğimiz dönemde o. Çünkü sınır çizildi. Yani buradan ileriye gidemiyorsun. Bunların hepsinin birden şeyini alman, onayını alman mümkün değil. Bir de üstelik bunun gençler tarafından dile getirilmesi. Yani hani o şey olsa böyle 40'larında 50'lerinde olanlar olsa, işte tamamı çalışan kesimler olsa falan, tamam hani bir şekilde onlarla bir pazarlığa girişilebilir. Ama gençler, üstelik de her yerden gençler, her kesimden gençler, ne istedikleri de çok belli değil. Bence Gezi'yi hem orijinal yapan hem de aşılmaz kılan şeylerden bir tanesi, ne istediği belli değil çünkü her şeyi istiyor. Yani her şey konusunda yeni bir standart belirliyor. O yüzden de gayet endişe verici bir şey. Çünkü o güne kadar yaptığı şeyin, AKP'nin o güne kadar yaptığı en radikal iş, hatırlarsan hala da öyledir, kentsel dönüşüm hikayesidir. Yani şehirlerin altını üstüne getirme ve mahallelerde oturan insanların yerlerini değiştirme, müthiş bir hercimerç, artık kimse yerinde değil. Ve bunun kent mekanında birlikte yaşanan yerde zeminin, ortak zeminin şeyden ayaklarımızın altından kalkmasıyla duyduğumuz endişeyi dile getirmekti Gezi. Ve karşısında da şey endişesi vardı: ben bununla baş edemeyeceğim, o zaman %50. O da çizgisini çizdi: benim bir %50'm var, gerisini tanımıyorum diye. Ve gene dikkatini çekiyorum, o zamandan beri o %50 giderek eriyor. Yani o %50'yi yerinde tutabilmek için yapması gereken siyasi atraksiyon giderek büyüdü önce. Yani işte 2015 seçimlerinde o iki seçim şeysini hatırla. Ya yani 2014'teki yerel cumhurbaşkanlığı seçimleri, sonra yerel seçimler. Ama asıl 2015'te iki seçim arası. Yani hani 7 Haziran'da çünkü bir tür Gezi havası esiyordu hep beraber. Ben yazık uyuyacağım ya. Ben de üstelik sıkıcı sıkıcı konuşuyorum. Çok abedan.
Hiç sıkıcı değiller. Senin için siyah. Yorgun üstelik yani biliyorsun sen, yemekhanede kapalı okulda, bir de onunla uğraştım bugün. Çünkü arkadaşlar Almanya'da şöyle bir sorun var. Şey yok, aşçı yok. Aşçıysanız, Avrupa'ya göçmek istiyorsanız, yani bakın buradan buradan göçeye teşhir yapmayayım ama yani çok acayip bir ülke gerçekten, yani aşçı yokluğundan yemekhane kapanı. Evet, devam edebilirsin aşçı.
50-50 yaptı ve ondan sonra kendi 50'sini bir arada tutabilmek için yapması gereken atraksiyonlar
çoğunları sıkılaştırmak. Yani koalisyonu geniş tutmaktan vazgeçti, o şansını kaybetti ve safları sıkılaştırmaya odaklandı. Ve sana şey söyleyeceğim, daha önceki endişe kırılmalarını anlattın ama 2013'ten bu yana ben bir kırılma görmüyorum. Aynı endişenin gittikçe yoğunlaştığını görüyorum.
Onu söylüyorum, zaten onu söylüyorum. Yani oradan dönüştürücü olduğunu söylediğim şey ne o? Ondan itibaren 50-50, %50 benim, %50 geriye kalan herkes dediği andan itibaren o %50'nin etrafında çeşitli setler örmeye başladı.
O zaman şöyle söyleyeyim, kendi endişesiyle o %50'nin endişelerini şey yapıyor, üst üste getiriyor ve bu ikisi aynıdır diyor. Benim endişem onların zaten endişesi.
Ama zaten bütün hikayede o Ayşudacığım, bütün hikaye şu: kendisinin iktidarı kaybetme endişesiyle diğerlerinin kamusal alandaki, siyasetteki, ticaretteki, ekonomideki yerlerini koruyup koruyamayacakları endişesini özdeşleştirdi. Yani ben iktidardaysam siz burada olmaya devam edeceksiniz dedi. Ama şöyle de bir durum var, buna mani olamadı bence, artık hiç de olamıyor. Çünkü o iktidarda olsa da pek çokları, onun ekibinde de pek çokları ellerindekini kaybediyorlar. Bu herkesin ortak olduğu endişelerle ilgili. Oraya doğru gideceğim. Sen bir şey söyleyecektin.
Ha, ben de onu diyecektim aslında. Şimdi bu %50 meselesi, artık %50 olmadığında ne olacak? Yani yüzde önce 49-48 derken %40'a düştüğünde, 30'lara düştüğünde o zaman demek ki bu kişiler iktidarın endişelerini reddediyor. Yani kendi endişesiyle bugünkü konuştuğumuz konu üzerinden gidersek, benim endişem senin endişen değildir, ben senin endişeni reddediyorum, benim endişem başkadır diyor o kopuşluğu sırasında. Öyle mi diyorsun?
Şöyle de diyor olabilir. İlle de o kadar sert olmak zorunda değil. Zaten hiç sert olmadığını DEVA ile Gelecek Partilerinin kopuş hikayesi çıkaramamalarından anlıyoruz. O kadar sert değil. Sadece şunu diyor: ya benim daha büyük endişelerim var. Ya tamam, şeyde hani DEVA ve Gelecek'ten doğru söylüyorum bunu. Yani niye muhafazakar bir muhafazakar siyaset bu kadar çoğullandığı halde orası hala o kadar büyümüyor. Bir
ben ben siyasetten bahsetmiyorum. Halktan bahsediyorum. Yani o
halktan bahsedeceğim zaten. Büyümüyor diyorum çünkü. Yani %1 civarında, %1, 1,5 civarında gidip geliyorlar. Bir türlü daha fazla büyümüyorlar. Yani hani eğer büyüseydi, senin dediğin gibi sert bir kopuş olsaydı, derdik ki oradan hop kitle halinde, yok abi senin iktidarda olmanla ilgilenmiyorum, benim başka dertlerim var, gidip kendime başka bir yer bulacağım derdi. Değil mi? Şeyler, muhafazakarlar. Öyle bir şey de demiyorlar. Onun yerine oradan kopuyorlar ve bekleyişe geçiyorlar. Şu demek bu bence, endişeyi merkeze alarak okuduğumuz zaman. Şu demek bu bence, benim başka endişelerim var. Ve o kadar endişeliyim ki kendime bir kapıda seçemiyorum. Çünkü bu endişenin içinde iddia ediyorum ki eğer AKP iktidarda kalırsa bana ne yapar endişesi de var. Yani hani ben şimdi ondan kopacağım, resmi olarak gider başka bir yere, resmi açık olarak gider başka bir yerde kendime başka bir endişe beğenirsem ve bu adamlar da hala devam ederlerse bana ne olur? Niye? Bu endişenin kaynağı ne? AKP'nin şeyi boyunca, kendi tarihi boyunca kendisiyle zaman zaman bir süre iş tutmuş herkes de bağını keserken gerçekten çok sert hareketler, çok sert hamleler yapması. Dışlama süreçlerinin, dışlayıcı süreçleri siyasi ortaklıktan dışlama süreçlerini çok sert bir şekilde kotarması. Yani başlayalım istersen. İlki Abdüllatif Şener'dir. Yani hani ilk dışlananlardan bir tanesi var. Kimse hatırlamaz ama. Sonra galiba
Şener toz bulutuyken evrende oradan başladı ama doğru.
Önemli.
Tabii onunla başladı. Çok da önemli. Çok da önemli bir kopuş o. Ve de çok nadir olarak ilkesel bir kopuş.
Öyle. Ya ilk dört kişiden biri bir de. Yani Erdoğan hala cezaevindeyken AKP'yi kuran dört kişiden biri. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener, bir kişi daha var. Hatırlamıyorum şimdi ismini ama ilk dört kişiden biri sonuçta. Yani hani şey değil. O yüzden de mühim. Şimdi bu saydığım isimlerin hepsinin de çok sert bir şekilde uzaklaştırıldıklarını hatırlatırım. Bunlardan biri Abdullah Gül. Yani hatırlarsan Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı bitti. Kayseri'ye gitti. Partiye tekrar üye olacak. Parti binasını kapattılar o gün, gidip üye olamasın diye. Böyle bir skandal yaşandı.
Unutmuştum ben şimdi sen deyince. Yani, evet, evet hatırladım.
Sonra 17-25 Aralık Gülen cemaatiyle arasındaki kopuşun nasıl sert bir şekilde yaşandığını düşün. Yani öyle böyle bir sertlik değil. Onun gene belli bir dönem birlikte hareket et, belli bir dönem birlikte değil ama müzakere halinde olmak anlamında söylüyorum. Barış sürecinin bitirilmesi ve bitirildikten sonra yaşananlar. Davutoğlu'nun başına gelenler. Yani Babacan'la neredeyse 2 yıl boyunca açıkça kendi bakanıyla kavga etmesi herkesin gözleri önünde. Ve Babacan'a itibarını tamamen kaybettirmeden, parti içinde değilse bile, çünkü parti içindeki itibarını kaybettiremedi. Fakat işte popülizmin konusu olan popülün gözünde diyelim. Ona itibarını kaybettirmeden de bırakmaması. Yani hem aktif tutmaması siyasette, hem de söz söyletmemesi. Anlatabiliyor muyum? Bir tür pasifize etmesi. Şimdi bunlar çok sert hikayeler. Bunlar cidden çok sert hikayeler. Dediğim gibi onun da kendi damadıyla yaşadığı adam yok ortada bak. Yani hani bir affını istedi bakanlıktan, ondan sonra yok. Giderek sertleşen bir dışlama şeysi de var. Şimdi sen de sıradan halksın. Bir süre şey yapmışsın, hani oy vermişsin, seviyorum demişsin, etmişsin. Bu bir yönü, yani AKP'nin kendisinden kaynaklanan bir endişe. Şimdi yüz çevireceksin. Sadece şeyini değil, hani ticari ya da ekonomik hayatını değil, belki itibarını da bağlamışsın. Çünkü Bir de AKP'nin biliyorsun siyasi olarak tam bu işte 50-50'yi paylaştıktan sonra bir de bir sadakat söylemi de geliştirdi. Ve bu sadakat söylemi bir geçer akçe oldu ya. Yani onun üzerinden insanlar şey yaptılar, birbirleriyle networkler kurdular, devletle ilişkilendiler bilmem ne vesaire falan. Dışlanmış eskiden...
Sadakat aksinde nankörlük olarak kurdular.
Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi hadi sen koptun gittin dedin ki yok artık inanmıyorum sana yani yapamıyorsun da beceremiyorsun da çok çürüdün bilmem ne bir şöyle bir endişen var. Ya bu adam beni de eğer iktidarda kalır ve beni de mahvederse çünkü diğerlerini mahvetti. Hiç affetmedi yani ondan kopup gideni hiç affetmedi. Beni de mahvederse. İkinci bir endişe de şu var bence. O kısmıyla ilgili daha evvel defalarca konuşmuştum. Bu biraz sokağa düşen de bir ne diyeyim misyon. Ben bu kadar zaman bu adamı işte bu kadar ateşle savundum. Bu kadar zaman da az değil 20 sene yani 20 sene savundum ben bu adamı bu kadar ateşli. Şimdi koptu gidiyor. Her şey de çok açığa çıktı. Bunları bilmiyor muydum? 3 aşağı 5 yukarı herkes kadar ben de biliyordum ama gene de savundum. Şimdi ne yüzle ben bundan vazgeçeceğim? Ne diyeceğim insanlara? Yani eşime, dostuma, akrabama, arkadaşıma ne diyeceğim? Ben ne oldu da vazgeçtim diyeceğim. Şimdi şeyin Davutoğlu ve Babacan ekiplerinin bir misyonu vardıysa buydu. Yani o kopuş öyküsünü kendi kopuş öykülerini anlatarak generate edebilirlerdi, üretebilirlerdi. Yani biz onlara buradan da defalarca ya öz eleştiri yapın, öz eleştiri yapın, evet. Öz eleştiri yapın, nefis muhasebesi yapın derken
kopuş anlatısı yaratın. Çünkü İnsanlar da kopuş anlatısına eklemlensinler. Tabanı rahatlatın yani. O öz eleştiriyle onlara bir çıkış yolu açın dedin. Delin bu dağ bir ışığa doğru bir vadiden çıkan insanları dedin ama onlar öyle niyetleri yok. O yoktu onlar zaten.
Onlar da şöyle cevap veriyorlardı. Halkımız muhafazakar halk Erdoğan'ı kalben seviyor, çok seviyor. Erdoğan'ı eleştirerek ya da o dönemde olanları anlatarak vesaire şey yapamayız, yol alamayız dediler. Birinci şeyleri buydu. Bahaneleri buydu. Gerekçeleri daha doğrusu buydu. İkincisi de halkımız şey sevmez. Muhafazakarlar öz eleştiri sevmez. Üçüncüsü biz yanlış bir şey yapmadık ki. Şimdi bunların hiçbiri işe yarayan şeyler değiller. Hepsi doğru olsa bile bence hepsi yanlış da. Yani bu argümanların tamamı yanlış.
Evet, hepsi doğruysa o zaman neden ayrıldın? Kalk durdurduğun evet. Yerde yani niye ayrıldın? İki şey yani şeyler ya trying to have it both ways nasıl deniyor bu? Hem şey yapmaya çalışıyorlar. Ayrıldık çünkü orada hatalar yapılıyor ve biz bu hatalara dahil olmak istemedik. Kötü ahlaksız kısmına müdahale olmak istemedik. Çıktık ve temiz çıktık demeye çalışıyorlar. Hem de ne kirletti, ne şey oldu, neden çıktınız sorusuna o söylenmez. Kol kırılır yerin içinde kalır. Zaten kötü bir şey de olmadı. Ne diyeceğiz falan gibi. Hem öyle hem böyle idare etmeye çalışıyorlar. Bu ikircikli tutumda tabii neye dönüşmüyor? Oya dönüşmüyor. Hiçbir şey çıkmadı buradan yani.
Harekete de dönüşmüyor. Üstelik şöyle şeyler yapıyorlar. Yani Davutoğlu ben başbakanken ya da Babacan işte ben Dışişleri Bakanıyken, ben ekonomiden sorumlu devlet bakanıyken, ben işte AB'den sorumlu devlet bakanıyken falan dediği her durumda sonuçta o dönemlerde elde edilen başarıların avatarı gene Erdoğan olduğu için onun başarısına nasıl katkıda bulunduklarını yalnızca açıklıyorlar. Yani onun başarısını bir kez daha hatırlatıyorlar. O dönemin, o büyük aşkın şeylerini, ne diyeyim, hatırasını canlı tutmanın dışında bir işe yaramıyor bu söylediklere. Ben şöyleydim, ben böyleydim. Babacan özellikle böyle çıkıyor televizyonlara büyük chartlar gösteriyor. Orada işte böyle şeyler var, sütunlar falan var, rakamlar var. Onlar böyle dramatik
düşmüşler. Ekonominin gerçek mimarı bendim. Aslında diyor, ben yaptım ama diyor, yani öyle
değil. Bu şey değil. Sonuçta şimdi kamu duygudur diyorum ya. Sonuçta o dönemin duygusu muhafazakar seçmende. O dönemin.
Yok, avatar bence çok güzel bir şey oldu yani tabir oldu orada. Evet. O dönemin avatarı yani.
Onunla özdeş. Dolayısıyla o duyguyu canlı tutmanın dışında bir işe yaramıyor. Şimdi AKP'yi ayakta tutan endişeler dediğimiz zaman böyle şeylerden bahsediyor. Şimdi insanlar şey diyorlar ya, muhafazakarlar hayat tarzlarına müdahale edileceğinden çekiniyorlar. Şimdi ben azıcık tanıyorum muhafazakar taifeyi. Ayrıca halen de iletişimin devam ettiği çok çok çok fazla insan var gerçekten. Biliyorsun da sen hangi kapasitede iletişimin devam ettiğini, onlarla sık sık tanık da oluyorsun şeylere, görüşmelere, sohbetlere vesaire. Şimdi şöyle endişeleri var gerçekten. Şimdi bir numaralı endişe CHP gelirse... sokaktan bahsediyorum. CHP gelirse bizi mahveder. Çoluğumuz çocuğumuz üniversiteye başörtülü gidemez falan gibi bir endişe yok. Zaten şey gibi bir endişe hiç yok bu arada. İmam hatipleri kapatırlar falan gibi bir endişe yok. İmam hatipler çünkü muhafazakarlar için de büyük bir hayal kırıklığı. Özellikle imam hatipten mezun olmuş gençler için çok büyük bir hayal kırıklığı. O yüzden imam hatip bir endişe meselesi değil. Gerçekten değil.
İmam hatip düz lise veya Anadolu Lisesi'nde çevresi muhafazakarlar dahil. Veliler, ben de veliler kısmını biliyorum. Öğrencileri bilmiyorum. Bayağı bir mutlu olacak insan çok fazla var yani.
Çok fazla öyle. Şimdi ama kimsenin kapatacağı falan da yok bu arada. Yani öyle şeylerin. Şimdi... Şundan eminler artık, yani başörtüsü geri dönüşü olmayacak bir başörtüsü serbestisi. Geri dönüşü olmayacak bir kazanımdırın çok iyi farkındalar. Yani bunu gayet iyi biliyorlar. İnandırıcı bulmuyorlar dolayısıyla. Öyle şeyleri yok. Ama şöyle şeyleri var. Yakınlarda bir arkadaşımla da konuştum. Aynı şeyi kendi
aile... Size bir saniye şey yapacağım. Bu çok önemli. Diyorsun ki muhafazakarların başörtüsü konusunda bir endişeleri yok şu anda. Yani burada 1990'lara dönme gibi bir şeyin gerçekçi olmadığını, böyle bir şey olmayacağını biliyorlar. Bundan endişe etmiyorlar. Tamam, bunu cebimize koyalım.
Bundan endişe etmiyorlar, emin olabilirsin. Ama şundan endişe ediyorlar. Devletten, yani olur da işte tırnak içinde söylüyorum bunu, laikçiler iktidara gelirse devlet tekrar baskı kurar buralarda falan gibi bir endişe yok. Ama bir başörtüsü endişesi var. Çoluğumuz çocuğumuz vazgeçiyor artık bu işten, endişesi o da. Çünkü artık inandırıcı bulmuyorlar bu dini. Bizim söylediklerimizi, ben ona şey diyorum, muhafazakar ana babalar çocuklarının üzerinde epistemik hegemonyalarını kaybettiklerinden artık eminler. Bununla bir ilgili bir endişeleri var ve bu endişenin AKP olduğundan da eminler. Bu kimsenin üzerinde durmadığı bir mevzu mesela. Yani AKP ile dindarlığın özdeş hale gelmesinin geniş tabanda yarattığı endişeden kimse bahsetmiyor henüz.
Ya sen bahsediyorsun. Sen yazıyorsun ama.
Yani çünkü bu o kadar belirleyici bir endişe ki, şeyi düşün, analar babalar çocuklarının onlara saygı duymadığını biliyorlar. Saygı duymamanın sebebi de onların yaptıkları bile değil bazı zamanlarda. Özdeşleştirdikleri o şey. Yani o işte AKP bilmem ne vesaire. Dolayısıyla öyle bir sorun var. Yani tam dinin göstergeleri her yerde, en yüce tepelere en büyük camiler kurulmuş bilmem ne falan filan, ama şey gibi biraz hani evden, aileden, yaşantıdan sökülüp de o tepelerin üstüne monte edilmiş gibi o biraz. Yani burada bir şey
gibi. Folklor gibi geleneksel hayat bittikçe, köy hayatı tükendikçe onun bir şey olarak, sembolü ve kutlaması olarak işte folklorik danslar, işte araştırmalar, onların şeyi bütün dünyada yayılıyor ya, işte milliyetçinin şeyi oluyor. Onun gibi sen de diyorsun ki inancın kendisi gittikçe onun sembolleri büyüyor. Bu bir şey, inanç bir tarafta böyle can çekişiyor. Onlar da bu can çekişmeye tepki olarak o sorunun kökenine inip onunla yüzleşmek yerine daha büyük bir camiyi, daha yüksek bir tepenin tepesine şey yapalım, daha görünür olsun, bu endişemizle böyle mücadele edelim diyor. Yani o camiler o endişeye karşı bir tepki aslında mı diyorsun?
İdi eskiden öyleydi. O yüzden biliyorsun ben onlara cami anıtı diyorum. Cami heykeli onlar. İdi. O aşamayı da geçtik artık. Onlar da bir endişeyi falan gidermediler, götürmediler. Çünkü aşağıda herkes dip dalga diyor ama biraz toprak kaymasına benziyor daha çok. Yani aşağıda işte yeni gelen nesil bir dine inanıyorsa bile bu anasının babasının dinine benzemiyor. Onun gibi tarif etmiyor. Üstelik de şöyle de bir durum var, saygı da duymuyor. Anlatabiliyor muyum? Sadece şey değil. Çünkü bir şekil anasının babasının işte ittifak eylediği bir siyasi şey, siyasi hareket var ve o siyasi hareket zaman içerisinde itibarını, saygınlığını, inandırıcılığını, her şeyi kaybetmiş ve sürekli kaybettirmiş. Çünkü şunu ekleyeyim de Aysu'da ondan sonra. Şimdi geleceklerinden endişe duyanlar yalnızca seküler ailelerin çocukları değiller. İşsiz kalanlar, iş bulamayanlar, atanamayanlar yalnızca seküler ailelerin çocukları değiller. Bunlar muhafazakar ailelerde de oluyor. Şimdi bu dertlerini sonunda çünkü şeye geleceğim. Baştan söyleyeyim.
Muhafazakar çocuklar da yurtsuz kalabiliyor mu yani?
Onlar da yurtsuz kalıyorlar.
Tabii ki.
Bile onlar da yurtsuz kalıyorlar. Dolayısıyla şey değil. Şimdi bütün bunların sebep işte çevre konusunda onlar da duyarlılar mesela. Yani sadece seküler ailelerin çocukları değil. Çünkü bu bir kuşak bir şeyse. Hani bir kuşak hikayesi bu. Yalnızca bir tarafa şey yapılabilecek, ne derler, mal edilebilecek işler değiller bunlar. Şimdi niye bunları söylüyorum? Çünkü endişeleri parsellediğimiz zaman, hani muhafazakarların endişeleri, sekülerlerin endişeleri vesaire falan diye parsellediğimiz zaman, hani o demiştim ya şey, kamu sonuçta hissiyat ortaklığı demek. Sadece siyasi rekabet ya yenişme anlamında değil, aynı zamanda şu anda çığırından çıkmış bir dolu sorun var. Yani hani az önce söylediğin, yurt bulamıyor çocuklar. Orman yangını söndüremiyorsun. Enflasyon var orada, dağ gibi yükseliyor. İnsanlar yoksullaşıyor. İnsanlar yani çok iyi işlerde çalışan insanlar bile, o şeylerde işte beyaz yakalı olarak çalışan insanlar bile artık paralarını daha dikkatli harcadıklarını, daha az yediklerini, daha az yediklerini söylüyorlar Aysu'da. Yani yiyin falan değil, daha az yediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla ciddi bir yoksullaşma var. İşte Babacan da gösteriyor zaten. Ben ne kadar yoksullaştığımızı sürekli televizyonlara çıktığında gösteriyor. Ciddi bir yoksullaşma şeysi var. Şimdi şeyleri, endişeleri parsellediğimiz zaman bu sorunları kimse çözmüyor. Yani bu sorunların hiçbirine o endişelerin parsellenmesi çare olmuyor. Dolayısıyla bir şey yapmak lazım. Hani bir bunları gözden geçirmek lazım. İkinci bir şey var. Gene muhafazakar aileye döneceğim. Oraya bu endişeleri parsellememek gerektiğine dair ya da parsellenmemiş endişeleri konuşmak gerektiğine dair sonunda tekrar geleceğim. Ama ikinci bir şey daha söyleyeceğim. O da bu İtibar meselesi. Yani şeyin itibardan tasarruf olmaz denilerek saraylar inşa edildikçe, ne bileyim ben, New York'lara gökdelenler yapıldıkça, orada burada mega projeler yükseldikçe ve bunlar topu 3-5 tane müteahhit tarafından yapıldıkça, o civarda şey partileri, pudra şekeri partileri vesaire falan duyuldukça, giderek iktidarla kurulan ilişki daha utanç verici, az önce söyledim ya, utanç verici bir haline geldi. Ve bence o utanç da o iktidar seçmeniyle, iktidarı ayakta tutan seçmenle arasındaki geriye kalanlar arasındaki şeylerden, bariyerlerden bir tanesi. Dedim ya, yani nasıl dönecek ve diyecek ki ya ben nasıl destekledim bunu, yani döndüm şimdi. Öbür taraf, çünkü şundan korkacak. Öbür tarafta ben sana söylememiş miydim be adam diyecek. Anlatabiliyor muyum? Nasıl kalkılacak bu gündelik diyaloğun altından? Yani söylediğim gibi eşle dostla şey kesilmişti. İlişkiler kesilmişti sonuçta. Belki...
Peki bir şey söyleyeyim. Kandırıldım. Kandırılmışım.
Onu diyecekler zaten ama... Onlara bile gerek yok benim söylediğim şey. Yani onlara bile gerek kalmayabilir. Şu daha büyük endişeler var ya, şimdi son birkaç gündür bir şeyi konuşuyoruz. Muhafazakar endişe, işte muhafazakarlar hayat tarzlarına, bu doğru değil. Yani bu doğru olmadığını az önce söyledim. Bu sadece eski ve artık çalışmayan bir siyasi girişimin sonucu bu söylem. O da şu, AKP'nin elitlerinin diyeyim, hani idareci sınıfının iktidarını devam ettirme şeysi, yani arzusu iktidarını devam ettirmeyeceği endişesini diğerlerinin hayat tarzı endişesiyle bir şekil örtüştürme vaziyeti. Ve bu artık çalışmıyor. Çalışmadığı çok ortada. Bir kere şey var, atıyorum Millet İttifakı'ndan korkmuyordur muhtemelen şeyler, muhafazakarlar. Hadi CHP'ye gene de güvenmese, her şeye rağmen CHP'ye güvenmeseler bile Meral Akşener var orada. Yani Meral Akşener'in ben postürü ve oluşturduğu şey itibariyle, imge itibariyle, siyaset itibariyle öyle başörtüsüyle vesaire falan filan uğraştıracak biri olduğunu, öyle kaldığını falan zannetmiyorum. Dolayısıyla hani o türden şeyler var, o türden garantileri var. Ayrıca şu da var, şunu da biliyorlar. Kadın hareketi de bu konuda çok ciddi bir sınav verdi. Başörtüsü konusunda hiç kimse değilse bile kadın hareketi başörtüsü serbestisinin garantörü olabilir rahatlıkla. Üstelik de çok güçlü bir şekilde olabilir. Yani buna dokunduracağını zannetmiyorum. Dolayısıyla böyle garantiler var. Şimdi olmayan ne? Olmayan şu, ta şeyin Erdoğan'ın gömlek değiştirdim derken en başta yaptığı şey. Çünkü orada bir benden emin olabilirsiniz diyordu. Gelmek istediğim ikinci yer orası. İkincisi de sizin muhafazakarlarla ya da muhafazakarların devletle ve demokrasiyle ilişkisine ben aracı olacağım diyordu. Onun oradaki o gömlek değiştirdimin olayı oydu. Muhafazakarların, dindarların sistemleşmesine, sisteme dahil olmasına, piyasaya, devlete dahil olmasına ben aracılık edeceğim. Yani öyle birdenbire şey olmayacak o. Hani bir işgal şeklinde olmayacak. Ben aracılık edeceğim. Ara buluculuk edeceğim. Yani şeyle sekülerlerle şey arasında dindarların demokrasiye alışmasını, muhafazakarların demokrasiye alışmasını sağladı. Buna da gerek yoktu bu arada. Dindarların, muhafazakarların o zaman bahsettikleri anlamda demokrasiyle ilgili dertleri şeyden ibaretti. Laiklikle, laiklik uygulamalarıyla ilgiliydi. Onun dışında işte şimdi de görüyoruz ki işte seçimdi, demokrasiydi, partilerdi falan, onun dışında bir dertleri yoktu. Laiklikle bir dertlerinin ne kadar kaldığını da bilmiyorum. Çünkü şu anda hani öyle acayip de popüler olmuyor laiklik karşıtı şeyleri, ne derler, iktidarın atraksiyonları, laikliği tehlikeye atan ya da laiklikten vazgeçme yolundaymış gibi görünen atakları, atraksiyonları öyle acayip bir karşılık falan da bulmuyor. Ne dindarlar, muhafazakarlar arasında, diğerler arasında zaten değil. Dolayısıyla o konuda da çok böyle iktidarın şimdi varsaydığı gibi bir eğilim, laiklik karşıtı bir eğilimde yaratamadılar. Özellikle 2013 sonrasında. Şimdi bizde eksik olan, muhalefetin eksik bıraktığı hikayelerden bir tanesi şu. Muhalefet şunu söylemeye çalışıyor muhafazakarlara. Ya bizden emin olabilirsiniz şimdi. Erdoğan'ın ben gömlek değiştirdim derken söylediği şeyi, birinci cümlesini söylüyor. Bizden emin olabilirsiniz. Yani hani Kılıçdaroğlu hatırlarsan şey dedi, zamanında hatalar yapmıştık dedi. Bundan 2 sene kadar önceydi zannediyorum. İşte parti yönetimini başörtülü, hatta çarşaflı birilerini aldı. Ondan sonra Erdoğan'ın işte vitrin mankeni falan diye bundan bahsettiğini, hani o benim, bana aittir, bu imge sadece bana aittir dediğini. Dolayısıyla aslında kendisi için biçtiği en başta dindarlarla sizin aranızdaki köprü ben olabilirim hikayesinde rahatlıkla o köprüyü atan kişi haline geldiğini de gördük. Şimdi onu söylüyor partiler, muhalefetteki partiler. Yani diyorlar ki bizden emin olabilirsiniz. Biz yapmayacağız, size kötü şeyler yapmayacağız, hayat tarzınızla uğraşmayacağız falan. Neredeyse hani kapı kapı gidip bunu söyleyecekler. Ama ikinci kısmıyla ilgili bir şey söyleyemiyorlar. Yani orada dediğim gibi ikinci kısmı ne? O iletişimin, o müzakere, sokaktaki müzakerenin dindarlarla geriye kalan arasında, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dindarlarla da değil, AKP seçmeniyle geriye kalan arasında bir köprü oluşturma stratejisi henüz geliştirmiş değiller. Hatta böyle bir tayinleri olduğunu da zannetmiyorum. Onun yerine diyorlar ki ben garanti edeceğim. Yani lider olarak, seçilen olarak, senin oyuna talip olarak, talip olan olarak ben garanti edeceğim. Ama bu pek de bir şey ifade etmiyor. İfade etmemesinin sebebi de sokaktaki o diyaloğun kurulamaması. Şimdi benim önerim orada şu. Benden emin ol demek yerine muhafazakara. Çünkü bunu yeterince söylendi, bir de bir şey biliyorsun, çok tekrarlandığında anlamını da kaybediyor. Yani hani uzun zamandır söylendi. Söylenmeye başlayalı bir hayli zaman oldu. Şey demek yerine, yani benden emin ol demek yerine, benden emin ol ayrı. Ya şimdi bunu düşünmene artık gerek yok. Benden emin olabilirsin. Birlikte düşüneceğimiz şeyler var. Bak şunlar, şunlar, şunlar oluyor. Ve bunlar senin de isteğinle oluyor. Bizim bunları düzeltmemiz lazım. Gel biraz da birlikte şunlar için endişelenelim. Az önce söyledim. Ortak geleceğimizle ilgili endişelenelim. Çocuklarımızın gelecekleriyle, eğitimleriyle, ortak sağlığımızla ilgili endişelenelim. Gel bu endişelere katıl. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çocuk muamelesi yapmaktan, sürekli korkan ve meme isteyen çocuk muamelesi yapmaktansa AKP seçmenine, onun gönlünü etmek için uğraşmaktansa, ona bir öznelik, bir aktörlük şey yapmak, tekrar AKP'nin onlardan esirgediği bir şey, bir de bu hani endişe yaratma hikayesinde bütün hikayede o zaten, bütün olayda o, bu endişe yarıştırma bahsinde endişeleri rekabet, endişeler arası rekabette kendi iktidar enerjisini diğerlerinin endişesiyle özdeşleştirdiği için onların kendi adlarına hareket etmelerinin de önüne geçmiş oluyor kendi seçmeninin. Yani bir şekil kendi endişesinde, kendi iktidarda kalma endişesini onları hapsediyor. Onun dışını çıkarabilmek için daha genel bir endişeye davet etmek lazım diyorum şeyi, AKP seçmenini. O da ne? Ortak endişelerimiz. Şimdi AKP ne diyordu? Beka. Ve şöyle söylüyordu, beka endişemiz var. Yani var kalma endişemiz var. Allah, endişeye bak, var kalma. Nasıl söylüyordu onu? Ya beni seçersiniz, beni iktidarda tutarsınız ya da hep beraber yok oluruz. Yani ülkemiz yok olur. Şeyi bir tarafa bak, ülkemiz yok olur. O böyle diyordu. Bu bir kere hem gerçek olmayan hem de fazla dramatik olduğu için kimsenin de pek inandırıcı bulmadığı bir şeydi. Kimse AKP'nin beka endişesine inandığı için onun etrafında olmadı. Ama gerçek endişelerimiz var. Dediğim gibi çocuklarımızın geleceği ne olacak? Çevremiz ne olacak? Şehirlerimiz ne olacak? Enflasyon ne olacak? Çiftçimiz ne olacak? Köylümüz ne olacak? Bir sürü başka endişemiz var. Ortak yeterince endişemiz var yani. Onlara diyebilmek ki tamam, yani hani hayat tarzında ilgili endişeni anlıyorum. O konuda yapabileceğim tek şey sana söz vermek. Aha da sözümü veriyorum. Şimdi bir de şunlara beraber endişelenebilir miyiz? Bunları konuşacağımız birlikte ortamlar yaratabilir miyiz? Sen de bu endişeli bahse gelip katkıda bulunmak istemez misin? Bunu yapabilen biri var bu arada. Ekrem İmamoğlu bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bunu yapıyor. Mesela taksi tartışması böyle bir tartışma. Hep getiriyoruz ya gündeme. O aslında sıradan bir tartışma değil. Bu kadar büyümesinin şeysi de ne derler onun adına, bir sebebi de var. Yani şehrin cezalandırılması ile ilgili bir durum var çünkü orada. Ve İstanbul özelinde şey yapabiliyor, bunu yapabiliyor. Daha genel bir ölçüye çıkarmak lazım. Ya enflasyon sorunumuz var, ortak kayıplarımız var. Bunlarla beraber uğraşmamız lazım. Nasıl uğraşacağız? Şunu demeye çalışıyorum. AKP'ye, endişesini AKP'ye kaptırmış olanların, endişelenme haklarını AKP'ye kaptırmış olanların yeniden itibar kazanmaları, onların eski endişelerinin etrafının altının iyice çizilmesiyle olmayacak. Onların müşterek endişeye katılmalarıyla olacak. Anlatabiliyor muyum? O müşterek endişeler de zaten var ve ortadalar. Bir beka korkusu, bir beka kaygısı değil bahsettiğim. çözülebilecek endişeler. Bir de önemli olan o çözülebilecek endişeler olması. Yani bekanın problemi neydi? Bekada mistik bir şey var. Yani ben olmazsam olmayız diyor. Yani böyle bir mistifikasyon var. Daha gerçek endişelere davet etmek muhafazakar seçmeni ya da AKP seçmeni. AKP seçmeni ille de muhafazakar seçmeni olmak zorunda değil. Çeşitli şekillerde muhafazakar ya da farklı farklı muhafazakarlık hallerindeler. Onun yerine çözülebilecek, birlikte halledilebilecek bir takım başka endişeleri paylaşmaya davet etmek. Ki bu yolla dediğim gibi hem şey olsun, gerçekten kendi hayat tarzıyla ilgili endişelerinin yersiz olduğunu görsün. İkincisi ve asıl önemlisi, ortak endişeye katılarak geleceğe dahil olsun. Anlatabiliyor muyum? Geçmişte kalmasın.
Ayşe, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim her zaman çok üzerine durduğum şeye sen bugün başka bir yerden girerek benim bayağı takıntılı olduğum bir konuya geldin diye düşünüyorum. Yani orada buluştuk ya da ben hani küçük şeyler diyorum, küçük endişeler diye siyasetin dışına itilen ama benim asıl ve gerçek bulduğum endişeler, insanların gün boyunca sürekli aklını, kalbini meşgul eden endişeler. İşte ne yiyeceğim, ne içeceğim, çocuğum nerede okuyacak, işte doktora nasıl gideceğim. Şimdi sosyal medyada biraz sağ olsun bu küçük endişeleri siyasallaştırabilmeye başladık Türkiye'de. Uzun süredir siyasetin dışına atılmaya çalışıyordu. İşte bekaydı, şuydu, buydu. Hatta Milli Eğitim Bakanı da dedi, hani biz bir senedir söylüyoruz eğitim güvenlik sorunudur. O da dedi eğitim bir güvenlik sorunudur. Kira sorunu sürekli gündeme gelmeye başladı ve bu medyanın yaptığı bir şey değil. Bu direkt alttan halkın kendi kendine hani yeter artık dedi. Ben Türkiye tarihinde ilk defa evsizliğin sorunu olduğuna da inanmıyorum açıkçası. Ben bunun gündeme getirildiğine inanıyorum
gece
şu anda.
Gecekondu diye bir şeyimiz vardı bizim. Tabii. Gecekondu Türkiye'deki. Tabii. Konut sorununun bir halkın kendi yordamıyla çözmesiydi. Yani
evet, çözme çabasıydı ama çok ciddi sorunlarımız vardı. Bu hızla kentleşen bir ülkede her zaman konut sorunu vardı. İnsanların geniş ailelerde yaşaması, memleketlisinin evine gidip 3 kişi 5 kişi bir odada kalması, bekar odaları. Yani İstanbul'un tarihi aslında bir konut sorunu tarihi bakarsan. Ama şu anda bunun ne kadar siyasal bir sorun olduğunu gösterebiliyoruz. Buradaki absürtte mesela çok daha kolay yapıyor. Bence AKP döneminin özeti olan şeylerden birisi. Bu denli büyük bir konut sorunu evet tarihte hep vardı İstanbul'da özellikle. Ama milyonlarca yeni konut yapılmışken İstanbul böyle artık bir konut mezarlığına dönüşmüşken konut kıtlığı olması gibi saçma sapan bir durum var. Yani bir yandan bakıyorsun Çin gibi olacağız biz. Çin olacağız. Çin şu anda 10-20 sene önce yaptığı dev siteleri yıkıyor. Boş çünkü kimse oturmamış. İşte Beylikdüzü aklıma geliyor. Beylikdüzü bir yani akıl alacak, insan yaşayacak gibi olmayan yerleri var yani. Bina üstüne, bina üstüne, bina. Kim yaşayacak diye bakıyorsun. Kimse yaşamıyor.
Asıl büyük delik Çekmeköy'dür o konuda. Büyük kara delik.
Çekmeköy'de var. Ben Çekmeköy'e çok fazla gitmediğim için orayı çok fazla, yani Beylikdüzü şey tarafı, yani Avrupa tarafında batıya gittikçe oralar böyle gördükçe hani. Ama zaten işte bu şey, bu zıtlık insanı gerçekten bir şaşırtıyor ve bir dakika, bu işte bir yanlışlık var diyorsun. Bu kadar ev boşken bu kadar insan da evsiz. Bu ne demek? Bunun sebebi ne? Oradan giriyorsun bu şeylere, bu endişelerinin siyasal olduğunu yavaş yavaş muhalefet dilini bulmaya başladı. Ama muhalefet dilini buldu da sadece sokaktaki muhalefet dilini buldu. Yani senin toplumsal muhalefet dediğin şey. Ama kurumsal muhalefet bu dili daha yakalayamadı, arkasından koşturuyor. Dediğin gibi istisnaları var. Bence de İmamoğlu sokağın endişelerini siyasallaştırmada bir tek takside değil, birçok şeyde, şehir bazında.
Gıdadan yani adam şey yaptı, tohum dağıttı, fide dağıttı. Gıdadan,
benim ilgimi çeken bir konu olduğu için çocuk bakımı. Bunun gibi şeyler de gündeme getiriyor. Aslında bunlar bütün ülkede, İstanbul'a sorunlar değil, bütün ülkede şey derin problemler. Dolayısıyla bunu şehir bazına getirdiğinde de bütün ülkenin dikkatini çekiyor. Ama işte bu benim küçük sorunlar dediğim, senin ortak endişelerimiz, kamusal ortak müşterek endişelerimiz dediğin şeyler, bizim gerçek endişelerimiz. Hatırlıyor musun? Belki bir sene oluyordur. Ben de şey diyordum, yani illaki bir şey dediğimizde, muhafazakarın derdi dediğimizde, o zaman da derdine değinmiştik. İşte din mi olacak? Yani muhafazakarın dünyasında dinden, imandan başka bir şey yok mu? Yani o dursun orada, din iman var da, yani bu adam garson ve topukları sızlıyor ve para kazanamadığı halde günde 12 saat ayakta duruyor ve topukları sızlıyor. O garsonun acaba gündelik hayattaki derdi din ve iman mı yani? Yani birinci siyasal derdi bu mu? Niye bu insana mesela, o zaman şey eleştiriyorduk, CHP'yi eleştiriyorduk sanırım o programda. Yani bu insanın başka derdi yok mu, başka endişeleri? Niye o endişeleri senin bu işte dediğin gibi hani tek bir tarafa itmek ve sadece tek bir endişeye mahkum etmek? Ama buradan bir şey daha geçeceğim. AKP'nin çok başarılı bir şekilde yaptığı bir şey oldu. Ama bir noktada öyle bir çöktü ki dalga konusu oldu. Mağduriyet. Her şeyden mağduriyet değiştirmek, her şeyden mağduriyet değiştirmek, ama öyle bir noktaya geldik ki böyle tersine döndü. AKP mağduriyetin bütünüyle kaynağı oldu ve AKP dışında herkes AKP'den mağdur olur hale geldi. Yani hayatta yaşadığımız her şey AKP'den kaynaklı bir mağduriyete dönüştü. Bence muhteşem bir mağduriyet çöküşü yaşadı. Şu anda AKP mağduriyet devşiremiyor hiçbir şeyden. Çaba var orada dediğin gibi. Tuhaf bir şey, biz bu popülizm denilen otoriterleşmede dünyada en önde giden ülkeyiz bence. Yani en önde giden bir iki ülkeden biriyiz.
Model ülke.
Model ülkeyiz. Dolayısıyla bütün aşamaları diğerlerinden birkaç sene önde yaşıyoruz. Ve otoriterleşmenin ve bu popülizmin en büyük şeyi neydi? Kamudan, sen diyorsun ya, kamuyla milleti ayırıyor. İşte %50 diyor, benimkiler diyor ve öbürlerini yabancı, yabancı, yabancı diye senelerce bize saldırıldı. Bürokrata saldırıldı, sivil bürokrata saldırıldı, askeri bürokrata saldırıldı, o yetmedi, şeye saldırıldı, yargıya saldırıldı, o yetmedi, işte şey halkın işte daha ilerici kesimlere saldırıldı, Kürtlere saldırıldı, o da yetmedi, şu derken saldıracak kimse kalmadı dışarıda, yabancı, yerli ve millinin dışında kalan. Şimdi bugün inanılmaz bir şekilde en yerli ve en milli diye tanımladı, kendi o şekilde konumlandırdı, gruplara saldırıyor. Çünkü birine saldırmak zorunda ve ben cidden bir iki sene önden gittiğimiz için kendi kendini yiyor bu hareket. Çünkü kendine saldırmak zorunda kalıyor, bir şey gibi diyeceğim. Vay be, böyle bir benzetme yapacağım sonradan, çok saçma gelebilir çünkü şu an aklıma geldi. Otoimmün hastalığı gibi. Yani fazla aktifleşti bu saldırısı şeyi, bağışıklık sistemi saldırısı. Kendi kendini yemeye başladı. Ve bu noktada o endişe kendini devam ettiren ama hiçbir şey üretmeyen bir endişeye dönüştü. Yani üretken olmayan bir endişe.
O yüzden de zaten, yani istersen özetleyip bitirelim. O yüzden de demeye çalıştım. İki tane yöntem var muhafazakar endişeyi dağıtmak için. Yani endişe dağıtılır ya, efkar dağıtır. İşte efkar endişe dağıtılır. Endişe dağıtma, ya bu muhafazakar endişeyi dağıtmanın iki tane yöntemi var. Bir, muhafazakar seçmene çocuk muamelesi yapmamak. Yani ona böyle sürekli avutulması gereken, sürekli dediğim gibi işte gönlü edilmesi, eline oyuncaklar verilmesi gereken bir çocuk gibi davranmamak. Bu genel başlık. Bunun altındaki bir, onu muhafazakar endişeden ibaretmiş gibi görmemek. Yani hani sen çok güzel söyledin. Tek derdi işte diniymiş, tek derdi çocuğun başındaki, kızının başındaki başörtüymüş gibi görmemek. Bir kere hani onu hepimiz gibi biri görmeye başarısı göstermek. Şimdi ikincisini de söyleyeyim, başka bir şey daha ekleyeceğim. İkincisi de onu diğer endişeleri paylaşmaya davet etmek. Yani diğer herkesin endişelerini paylaşmaya, birlikte çözmeye davet etmek. Çünkü kaybedilmiş, AKP'nin kaybettirdiği şeyin, itibarın tekrar kazanılması ancak böyle olur. İtibarı da istersen başka bir programda gene kamuyu kurucu şeylerden bir tanesi olarak, ama hissiyattan birisi olarak şey yapalım, konuşalım. Nasıl alınır, nasıl verilir itibar diye. İtibar çünkü ortak işlere katkıyla olan bir şey. Yani itibar böyle üstüne ne giyindin, ne taşıdın, kaç bin dolarlık saat şey ettirdin, ne derler, taktınla falan olan bir şey değil. Hatta bununla ilgili şeyleri de ortak kültürümüzün, gene ecdadın ürettiği bir yekürkümye durumu da var. Nasrettin Hoca fıkrası biliyorsun, yekürkümye. Yani öyle olmuyor, böyle oluyor vesaire falan diye. Şimdi kürkün kürkün itibariyle dalga geçen bir şeydir o. Bir de onun tersinden kuran pembe incili kaftan hikayesi vardır Ömer Seyfettin'in. Bir yer onlar, belki bu ikisi üzerinden itibarı anlatırız gerçekten. Şimdi itibar ortak işlere katkıyla olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla muhafazakarı ortak işlere dahil etmek, ortak endişelere dahil etmek lazım ki o da bir şekilde tekrar bir itibar kazansın. Senelerce ötekisi olarak sunulmuş ve kendisinin de gönül rızasıyla esasında koptuğu yerlere. İlave olarak bence özellikle Deva ve Geleceğe ama onun dışında bütün bu AKP'den kopan muhafazakarlara, özellikle onların görünür yüzlerine düşen bir şey daha var. O da bu şeye, kopuş hikayesine mümkün olduğu kadar katkıda bulunmak. Bu kopuş, çünkü bu şimdi koptu da hikaye gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Kopuş var ama hikayesi yok. O kopuş hikayesinin anlatılması lazım. Biz oradayken iyiydi. Biz gittikten sonra kötü oldu. Kötü olduğu için gittik. Yeterli bir hikaye değil. Şunlar, şunlar, şunlar oldu. Bu nedenle ayrıldık demesi lazım. O da şöyle olmaz. Yani hani şey yaptıkları gibi, işte damat bakanı getirdiler, akraba bakanı getirdiler. O yüzden oldu. İşte bizim istediğimiz kuralları getirmediler. Bunlar, çünkü bunların olmadığını sokak biliyor. Yani bunlardan ibaret olmadığını sokak gayet iyi biliyor. Fısıltı Gazetesi Türkiye'de en iyi çalışan gazetedir. Gayet iyi biliyorlar. O boşlukların doldurulması lazım. Yani o zihinlerdeki boşlukların, o hikayedeki boşlukların doldurulması lazım. Onlara düşen de bu. Dolayısıyla üç tane şey var. Bir, muhafazakarın da bu ülke yurttaşı olduğunu akıldan çıkmadan ona hitap etmek. Anlatabiliyor muyum? Muhafazakar AKP'nin yurttaşı değil. AKP ülkesinin yurttaşı değil. Erdoğan ülkesinin yurttaşı değil. O da bu ülkenin yurttaşı. Değil mi? Bir, bunu akıldan çıkarmadan onu AKP'nin yarattığı endişelerden ibaret, AKP'nin daha doğrusu siyasetini yaptığı endişelerden ibaret biri olarak görmemek. İki, ortak endişelere davet etmek. Üç, ona paylaşabileceği bir kopuş hikayesi sunmak ki bu üçüncüsü dediğim gibi AKP'den zaten kopmuş olanların şeysi. Bence yapabileceklerse görmeleri gereken misyon bu. Eğer bunlar olursa ben o kadar büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten bir tür hem anketler hem genel haleti ruhiye şeyi gösteriyor. Hikayenin çoktan döndüğünü, rüzgarın çoktan döndüğünü gösteriyor yani.
O zaman sen şey diyorsun, ben işte iki hafta önce dediğine döneceğim, korkuyla ilgili, pardon, utançla ilgili. Hedef şaşırtıyorlar dedin. Yanlış şeylerden utandırarak asıl utanmaları gereken şeylerin üstünü örtüyorlar. Bu hafta da dedin ki yanlış şeyleri hedef şaşırtıyorlar. Yanlış şeylerden endişelendirerek kendi taraftarlarını, asıl endişelenmeleri gereken şeylerin üstünü kapatıyorlar. Ve bu utanç ve endişe ayrılığı bizi toplum olarak bölmeye yarıyor. Biz utancımızı ve endişemizi birleştirdiğimiz yerde gerçekten utanmamız gereken şeylerden utanıp, gerçekten endişelenmemiz gereken şeylerde endişelendiğimiz ve bunu kamusal olarak paylaştığımız zaman, insanları buraya davet ettiğimiz zaman, o zaman rüzgar gerçekten tersine dönmüş olacak.
Ay, şimdi şöyle bir durum var. Bak, 83 milyonluk bir ülke, bu kadar büyük bir ekonomi, değil mi? Çok zenginlerimiz var, bizim çok büyük zenginlerimiz var gerçekten. Zenginlerimizdeki mis tırnak içinde. Ve bizim çocuklarımız sokakta yatıyor yurt bulamadıkları için. Bu hem utanç duymamız hem endişe duymamız gereken bir durumdur.
Bu, evet, ortak bir
utanç ve çok büyük bir endişe kaynağıdır. Bizim kadınlarımız öldürülüyor. Bak, şeyden, İstanbul Sözleşmesi'nden kendisi tek taraflı ve kendi adına çıktığı zamandan beri giderek artan kadın cinayetlerinden bahsediyoruz. Bu sefer bir de şeyler, Biyanet'in son raporunda rakamları tam olarak hatırlamıyorum ama bu sefer bir de bulunamayanlar, faili meçhul kadınlar oluşmaya başladı. Anlatabiliyor muyum?
Evet. Kanunu zaten biz uyguluyoruz diyorlardı ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak hiçbir şey değilse bir sinyal verdi. Neden utanmadığımız, neden endişelenmediğimiz konusunda.
Evet. Yani bu bir utanç ve endişe meselesidir. Buralarda ortaklaşarak yeniden kamuyu kurabiliriz. Kamumuz, kamu fikrimiz, kamu hissiyatımız parçalandı. Buna şüphe yok. Onu yeniden kurarak ancak şunu demeye çalışıyorum. O kamu fikrini kurarsak herkes için bir kamudan bahsediyorum. Herkes için bir kamu fikri oluşturabilirsek bunun bir sürü şeyleri var. Konuşacağız onları daha. Bu sadece utanç ve endişeyle olacak iş değil. Başka şeyler de var orada. Ama onu kurabilirsek o zaman muhafazakarların da endişelenmesine gerek kalmayacak demeye çalıştım o.
Demeye çalıştığım bu. Şunu da ekleyeceğim. Senin dediğin şeyi yaparsak bu bir affetme değil ama bir davet olacak. Yani tamam bundan sonraki kuracağımız düzende ve dünyada sana yer yok demek yerine senin olmadığın bir dünya ve düzen kuramayız bir ülkede. Mecburuz, affetmesek de beraber oturacağız, konuşacağız ve yeni baştan başlayacağız. Bu affetmek değil ama müzakereye oturmak, senin sevdiğin bir kelimeyle müzakereye oturmak. Şey değil, geçmişin üstünü kapatmak, yaşandı bitti saygısızca ne yapalım deyip yürümek değil. Ama sonuçta %50 dediğimiz şey de bir yere gitmeyecek. Ne yapabilirse, ne inandılarsa, ne destekler ve sadece hesap sorarak ve müzakereyi reddederek de bir yere varamayacağız. Dolayısıyla gerçekçi olan bir masaya oturmak. Davete de şeyden başlayalım diyorsun sen. Onları kamuoyuna dahil olmak için davet ederek başlayalım. Şu ana kadar da utanç ve endişeden bahsettin. Önümüzdeki haftalarda da kamuya dahil etmek için insanları başka nerelerden, hangi hissiyatları ortak edebiliriz diye devam edeceğiz herhalde. İtibarda buluşabiliriz. İtibar konusunda benim de söyleyeceklerim var. Ortak bir hissiyat olarak itibar.
Ve saygı. İtibar ve saygıdan devam edebiliriz. Yani bu hikaye hakikaten ilanihaya kamu tartışması ilanihaya gidebilecek bir tartışma biliyorsun yani. Bir devam edelim bakalım önümüze neler çıkacak. Sen ama bize gelecek hafta galiba Almanya seçimlerini anlatacaksın.
Evet, Almanya seçimleri bu hafta sonu. Gelecek hafta biraz çok erken olacak ama daha koalisyon falan kurulmamış olur ama işte belli olur. Aşağı yukarı sonuçlar belli, seçim sonuçları. Ama o seçim sonuçlarından çıkacak koalisyon belli değil henüz. Çünkü çok fazla alternatif var. Dolayısıyla o zaman eğer bir şeyler belli olmaya başlamışsa gelecek hafta onu konuşalım. Ama söz de vermiyorum daha, hani hala ortalık çok toz dumansa da çok erken analizleri de sevmiyorum. Daha koalisyonun küçük ortakları kim belli olmadan çok fazla yorum yapmaya da gerek yok. Ama şimdilik rezerve edelim onu, Alman seçimleri diyelim.
Anlaştık. Haftaya görüşmek üzere efendim.
Görüşmek üzere. İyi haftalar.
Siril, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.